Alt Kat Sanat Tiyatrosu'nun oyunları olan Dönüşüm, Ten Rengi, Böyle Buyurdu Zerdüşt ve Gizli Oturum bu ay da devam ediyor. Ayrıntılara web sayfamız altkatsanat.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Biletlerimiz Biletix ve biletin alt satış platformlarında.
Hayattan sahneye, sahneden hayata.
Bütün dünya bir sahnedir. Bütün erkekler ve kadınlar sadece birer oyuncu.
Alt Kat Sanat Tiyatrosu'nun hazırladığı
podcast'lere hoş geldiniz. Merhaba, ben Müge Saut. Bugün sizlere yazar, oyun yazarı, eleştirmen, şair ve 20. yüzyıl deneysel edebiyatının önde gelen yazarlarından biri olan Samuel Berkeley Beckett'i anlatacağız. James Joyce'un takipçisi olduğu için son modernistlerden, daha sonraki pek çok yazarı etkilediği için ilk postmodernistlerden biri olarak değerlendirilir. Absürt tiyatro akımının en önemli yazarı 13 Nisan 1906'da Dublin'in banliyölerinden biri olan Foxrock'ta dünyaya geldi, 22 Aralık 1989 yılında Paris'te hayata gözlerini yumdu. Çocukluk dünyası eften püften kişiliklerle, yani toplumda insandan sayılmayan, önem verilmeyen kişilerle doluydu. Gezgin dilenciler, Foxrock arka sokaklarındaki çingeneler, civardaki yoksul taş yontucuları. Ben Değil adlı oyunda yer alan delirmiş kadından söz ederken Beckett, İrlanda onlarla doludur der. Çocukluğundan ona kalan, çevresindeki ötekilerin mutsuzluğunun farkına varmaktır eserlerini bu mutsuzlukla yoğurmuştur. Samuel Beckett katı protestan bir orta sınıf aileden geliyordu. Babası William, 17. yüzyıl sonlarında Fransa'daki dini baskıdan kaçan Fransız mültecilerin soyundan geliyordu. Başarılı bir inşaat müteahhidiydi. Beckett ailesinin ait olduğu sınıf, kendini İngiltere ile özdeşleştiren Anglo-İrlandalı üst tabakanın üstünlük iddialarını paylaşmaya eğilimliydi. Birleşik Krallık tahtına ve bayrağına bağlılardı. Annesi May, dindar, dengesiz, çalkantılı ve talepkar bir mizaca sahipti. Bu da Samuel'le ilişkisini zora sokuyor ve münakaşaya sebep oluyordu. Bununla birlikte acının doğurduğu yakınlıkta ortadaydı ve May, Samuel'in ruhsal yaşamında ağırlığını uzun süre hissettirecekti. Kuvvetli ve uysal bir çocuk olan kardeşi Frank'in aksine Samuel zayıf, sağlıksız ve mızmızdı. Beckett, Foxrock banliyösündeki Earsford House School'da okudu. Sonrasında Oscar Wilde'ın da okuduğu Portora Kraliyet Okulu'na geçti. Doğuştan atletik bir yapısı vardı ve solak bir vurucu olarak krikette çok başarılı oldu. Diğer taraftan kitapları Portora ruhuna aykırıydı. Hatta saldırı niteliği taşımaktaydı. Beckett'in yarattığı karakterlerin birer anti kahraman, bilinmeyen bir uzamın içine atılmış zavallı kişiler oluşunun, Beckett'in gözlemledikleri ve Portora ile çevresinin karşıtlığıyla ilgisi vardır. 1923-1926'da eğitimine Trinity College'da devam eder. Burada Profesör Thomas Redmond Brown'un etkisinde kalır. Redmond Brown, Beckett'in gelişiminde önemli bir rol almaktadır. Kriket seven bir öğrenciden bir entelektüel yaratır. Beckett'in bu dönemde Fransa'ya, Fransız düşünce ve edebiyatına duyduğu sevgi artar. Bu arada İngiltere-İrlanda Savaşı, bağımsız bir İrlanda'nın doğuşuyla sona ermiştir. Beckett'in Trinity College'da iyi bir performans sergilemesi üzerine, Redmond Brown, Ecole Normale'de öğretmenlik yapması için onu önerir. Burada çalışmaya başlar ve ünlü İrlandalı yazar James Joyce'la tanıştırılır. Bu tanışıklığın Beckett üzerinde çok derin bir etkisi olur. Ayrıca modern sanat sevdalısı bir şair olan Thomas McGravey ile ömür boyu sürecek bir dostluk geliştirecektir. Beckett, buranın kendisine neler sunacağını fark etmiş, sanat galerilerini ziyaret etmek gibi kalıcı bir alışkanlık edinmiştir. O dönem Paris'teki ilk yıllarında ilgisinin artarak devam edeceği avantgard sanat ve avantgard çevrelere giderek kendini beslemeye devam eder. 1920'lerin sonunda gerçek üstücülerin sesi yükselmektedir. Beckett ilk öyküsü Varsayımı bu dönemde bir dergide yayımlar. 2 yılını École Normale Supérieure'de yaşayıp çalışarak geçirir. Fransız dili ve kültürünü derinlemesine öğrenir. En yakın dostlarının çoğu Fransızdır ama köklerinden kopmuş değildir. İlişkilerinde güçlü bağlılıklar kurmaktadır. École Normale'de Kenular ruhu dedikleri mizahla yoğrulmuş bir dünya görüşü vardır ve bununla gurur duymaktadırlar. Öğrenciler sürekli antitezler yaratır, komik ve tutarsızlıklardan kıvrak zeka ürünü ironik şakalar yaparlardı. Öğrenciler çelişkilerde eğlence malzemesi bulur, saçmadan anlam ve düşünsel zenginlik çıkarabiliyorlardı. Beckett'in Godot'u Beklerken oyununda Lucky'nin inanılmaz absürt monoloğunun Kenula mizahiyle ilgisi açıktır. Bununla birlikte École Normallilerin kendi imajlarının Kenula mizahının tersine çokça ciddi olduğu söylenebilir. Normallilerin arasında da Nazi işbirlikçileri vardı ancak okula ününü kazandıranlar sol ve liberal öğrencilerdi. École Normale'in ona sunduğu ne varsa alıp avantgard amaçlar için kullanmıştır. 1930 yılında Paris'ten Dublin'e döner ve Trinity College'da Fransızca öğretmenliği yapar. Ancak bu dönem Beckett giderek kendine yabancılaşacaktır. İngiliz dili ve kültürüyle arası giderek açılır. Redmose Brown'dan ve onun Anglo-İrlandalı tavırlarından soğumaya başlar. Akademi çevresi ve kendi üst sınıf geçmişine de yabancılaşır. Onu rahatsız eden başka bir durum da Trinity College'ın Anglo-İrlandalı görüşleri ve Beckett'i bu ağızla konuşmaya itmesi ancak kendini bu söylemlerle özdeşleştirmemesidir. Bu bunaltı hali oradan uzaklaşmasını sağlar ve Almanya'ya, oradan Paris'e, sonrasında da Londra'ya geçer. Kısa süre sonra annesiyle tekrar kavgaya tutuşacağı yere, yani Dublin'e dönecektir. Bu dönem gerginlikler, ızdırap ve felaketle doludur. Kararsız ve amaçsız bir yaşam sürdürmektedir. Bu süreçte bir de babasını kaybetmiştir. Beckett anlayışlı ve sıcak kalpli gördüğü babasını çok severdi. Ancak babasının ölümüyle zaten kopmuş bağlarını daha da koparmasını sağlar. Dublin'de daha fazla kalamaz ve Londra'ya geçer. Protestan İrlandalılar kendilerini öteden beri İngiliz kültürüyle bağdaştırmışsa da İngilizler aynı duyguları hissetmiyordu ve İrlandalılara karşı bir küçümseme söz konusuydu. İngilizler için İrlandalılar birer Murphy'ydi. Murphy, Beckett'in sıra dışı karakterlerinden biridir ve muhtemelen Beckett, kahramanına çok yaygın bir İrlandalı Katolik ismini bu sebepten vermiştir. Murphy bir göçmen yazını alıştırmasıdır. Beckett'in geçirdiği kültürel, coğrafi, düşünsel belirsizlik, Murphy romanında dramatize edilen bir durumdur. İngiltere'de veya İrlanda'daki özgürlük biçimleriyle özdeşleşemez ve kendine has bir özgürlük arayışına girer. Bu özgürlüğün peşinden koşma biçimi baştan sona trajikomik olarak ele alınır. Bizlere Beckett için Londra'nın ne anlam ifade ettiğini söyler. İrlanda gerici ve itici bir yerken Londra yabancılaştırıcı, gaddar, sömürücü ve açgözlü bir yer olarak tasvir edilir. İrlandalılar için İngiltere'de hayat psikolojik stres demektir. Murphy, Beckett'in daha sonraki romanlarında sadece düşünerek ve konuşarak, sözcük üreterek, dili kullanarak var olabilen anti kahramanların ilk örneği olacaktır. Murphy romanında anlatılan kahraman Murphy'nin akıl hastanesindeki ölümüyle sonlanır. Arafta kalma hali Beckett'i gerçekten çok zorlamaktadır. Annesi geleceğini düşünerek iş sahibi olması için ona sürekli baskı oluşturur. Beckett Murphy romanını tamamlasa da yayın evleri romanı geri çevirmektedir. Yine içinde bulunduğu durumdan kurtulmak için Almanya'ya gidecektir. Ancak Almanya'da o dönem Nazileştirme politikası hüküm sürmektedir. Irksal, zihinsel veya fiziksel açıdan kusurlu sayılanlar hedef tahtasına oturtulmaktadır. Naziler sol basını yok saymakta, Yahudi, komünist, bazen de liberal muhalifleri görevden, sosyal ve kültürel organizasyonlardan çekmekte, yani yaşamın dışına itilmektedirler. Dilenciler, alkolikler, fahişeler ve yersiz yurtsuzlar hapse atılmaktadır. Beckett kendini talihsiz dışlanmışlarla özdeşleştirir. Alman günlüklerini burada yazmıştır, ancak bu günlüklerde politik fikirlerine ya da kuvvetli bir edebi metne rastlamayız. Bu süreçte kendini sanata verecek ve bazı sanat eserleri hakkında yorumlar yazarak içinde bulunduğu dönem ve koşullarla ilgili veriler oluşturmaktadır. Bedensel rahatsızlıkları da bu dönemde iyice artar. Daha önce Londra'da aldığı psikanaliz onu kısmen rahatlatmış olsa da tam anlamıyla iyileşme sağlanamamıştır. Almanya'da sağlık durumu yine kötüleşecektir. Kendini sık sık sürünüyorum diye tabir eder. Bedenini atıl bir kadavraya benzetir. İşte Alman günlüklerini okuduğumuzda bu belirtileri psikosomatik belirtiler olarak nitelendirmek güçleşir. Ondaki belirtiler daha çok çevresindeki dünyaya karşı endişe verici hassasiyetinin tezahürü gibidir. Umutsuzca, istemsizce, sefilce acı çeker. Istırabı ve perişanlığı dehşet verici, sarsıcıdır. Almanya'da yazdığı ve bir Alman eseri sayılan Sıradan Kadınlar Düşü adlı yapıtı, Beckett'in yaşadıklarından, hissettiklerinden bağımsız değerlendirilemez. İçinde bulunduğu durum, tanıklıkları, yaşadıkları etkisiyledir ki, eserlerinde daha sonraları, kahramanca olmayan temel değerleri, hatta acizliği savunacak ve bundan keyif alacaktır. Üç diyalog eserinde de acizlik, yetersizlik anahtar temadır. Sonunda Almanya'dan ayrılır ve İrlanda'ya döner. Ancak durum farklı değildir. Kendi deyimiyle kendini rüzgarın önünde duran bir yaprak gibi hissetmektedir. Onun için İrlanda'da hiçbir şey kalmamıştır. Fazlasıyla çilekeş bir stoacı Samuel Johnson ve filozofların en kasvetlisi Schopenhauer okuyor, Schopenhauer için gözümde en önemli şahsiyetlerden biri olarak bahsetmektedir. Bulunduğu durum yine İrlanda'dan onu ayrılmaya iter. Paris'e gitmek üzere İrlanda'dan ayrılır. École Normale'den üstün körü tanıdığı Suzan'la kurduğu ilişki yeşermeye başlar ve Suzan sonraları Beckett'in hayatındaki en önemli kadın olur. Suzan, komünist arkadaşları ve sosyal bilinci olan bir goşistti. Beckett Fransız diline, edebiyatına yakın hissediyor, Fransızca şiirler yazmaya başlayarak sanki bir Fransız yazarına dönüşüyordu. Kendini giderek Fransa'ya ait hissetmeye başlayacaktır. Eylül 1939. İkinci Dünya Savaşı başlamıştır. Fransız direniş güçleri hem Nazilere hem de Vichy hükümetine karşı operasyonlara başlar. Beckett'te Suzan'la birlikte işgalcilerden kaçan birçok insanla beraber Vichy'den ayrılır. Beckett, Gloria Ağı diye anılan bir direniş ağıyla tanışır. Onlar için çalışmaya başlar ancak tam anlamıyla benimsemiş değildir. Casuslardan gelen bilgileri toplayıp tercüme ederek onlara yardım etmektedir. Bir zaman sonra Gloria ihanete uğrar. Beckett ve Suzan Gestapo'dan güç bela kaçar. İçinde bulundukları durum çok kötüdür. Yahudi yoldaşları intihar etmiştir. Suzan da Yahudi olarak addedildiği için risk altındadırlar. Beckett'te yabancı olduğu için toplama kampına götürülme olasılığı yüksektir. Çünkü Vichy rejimi Çingene, eşcinsel, Yahudi ve Beckett gibi yabancıları sınır dışı etmek ve gözaltına almak için elinden geleni yapmaktadır. Beckett'in yazdığı absürt ve trajikomik bir tür olan Godot'u beklerken oyunundaki Lucky'nin monoloğu, büyük ölçüde Vichy ideolojisinin saçmaya indirgenmesidir. Vichy ideolojisinin kibirli, keyifsiz, akıl almaz derecede kötü niyetli söylemlerine sert bir cevaptır. Her şey yanlış, her şey ters gidiyor. Geçmişte olduğu gibi şimdi de tutunduğum Fransa'yı hissetmek zor, demiştir. Geniş çaplı bir çürüme, başkalarının yaşadığı acılara karşı nasırlaşmış kayıtsızlık söz konusudur. Uzun öyküleri ve üçlemeyi yazdığı dönemde Beckett'in dünyasının genel havası bu durumdadır. Üçlemenin her yerinde modern savaşı ve onun sonuçlarını akla getiren imgeler ve sözcükler nüfuz etmiştir. Sonraki yıllar Soğuk Savaş dönemidir ve bu dönemin Beckett üzerindeki etkisini Oyun Sonu adlı absürt oyununda da görmekteyiz. Oyun sonuna göre dünyada her zaman aynı saçmalıklar hüküm sürer. Felaket adlı oyununda iktidarların soğuk, duygusuz ve kayıtsız diline karşı duyulan bir nefretin kokusu vardır. Yazarların özgürlüğünü her zaman kendisine dert edinmiştir ve bu derdi hiç kuşkusuz başta İngiliz ve İrlanda sansürüne duyduğu nefretten, sonralarında Nazi ve Vichy rejimlerinin daha şiddetli sansürleriyle ilgili deneyimlerinden kaynaklanır. Şöhretten hiç haz etmeyen, göze çarpmadan kendini koruma derdinde olan insan tipinin bir örneği sayılabilir. Zira kalabalık önüne çıkmaktan sakınan Beckett, kendine sunulan ödülleri geri çevirerek Nobel ödülünü kazandığında törene gitmeyi tercih etmeyen bir yazardır. Ayrıca her türlü lükse ve gösterişe karşı tam bir ilgisizlik içindedir. Evi konforsuz bir biçimde döşenmiştir. Beckett'in minimalizmini ve sanatındaki öz yoksunluğunu yan yana koyarsak eşitlikçi olduğu söylenebilir. Sadece metanın ve pazarın değerine değil, bizzat değerin değerine de karşıdır. Öte yandan eşitlikçileri umursamaz görünmesi Beckett'in sorunlu bir yanıdır. Son adlı öyküsünde siyasi ajitasyoncuya dair iğneleyici bir anlatımla şöyle der: "Birlik, kardeşler, sermaye, Marx, aşk, tereyağlı ekmek, hiçbir şey anlamıyordum doğrusu." Yine de sınıf veya en azından soyluluk özentisi Beckett'in metalara yaptığı göndermelerde önemli bir yer tutar. Sermaye zaferini ilan ederken Beckett onunla arasını daha da açmıştır. Sermaye her alanı işgal edip her boşluğu önemli kılarken, Beckett'in eserleri dünyayı hep daha ısrarcı bir tavırla boşaltıp giderek daha hayali ve belirsiz bir niteliğe bürünür. Yazdığı dünya giderek muğlaklaşan bir dünyadır ve bu gayet anlaşılabilir bir durumdur. İrlanda'daki kargaşalara modern İngiliz emperyalizmi ve merkantilizminin umursamaz duyarsızlığına, Almanya'da nasyonel sosyalizmin siyasi ve kültürel şiddetine, Fransa'da Vichy rejiminin temizlik döneminin korkunç adaletsizliklerine, Soğuk Savaş döneminin dehşetine ve Batı sermayesinin büyüyen zaferine tanıklık eder. Tarihten tiksinti duymasına mantıksal gerekçe olacak her şeyi görmüştür. Bu yüzden eserleri melankoli ve merhameti bir arada bulundurur. Yapacak hiçbir şey olmadığını daha da vurgular. Ama yine de merhamet, insanın labirentte yanlış yola sapmış başkalarının kötü vaziyetine kayıtsız kalamayacağını varsayar. Dünyanın olması gerektiğine, olduğu gibi kalması gerektiğine hükmetmiş hiçbir şey yoktur. Her şey hiçlik üzerine kurulmuştur. Beckett, oyunlarında kendine özgü bir dünya yaratır. Gri, renksiz bir uzay boşluğunu andıran mekanlar kullanır. İnsanın varoluşsal sancılarını açığa çıkarma çabasındadır. İçinde yaşadığımız dünya kökten bir yanılsamadır. Yeni yüzyılda insanın gerçeğe ulaşma çabası imkansız hale gelmiş, insan bedenini harekete geçiren sistem ve zihin arasındaki bağlantı kopmuştur. Nietzsche'nin Tanrı'nın ölümü ve insanların artık dayanacakları bir varlıklarının olmadığını bir delinin ağzından ilan etmesiyle durum insan için daha da karmaşık ve ümitsiz bir hal almıştır. Nietzsche, metafiziksel tüm hakikatleri reddeder. Tanrı'nın ölümüyle insan yapayalnız kalmış ve insana düşen tek görev gerçeği arayıp bulmak olmuştur. Budriya ise Tanrı ölmedi, hipergerçek bir şeye dönüştü der. Yani toplumda yaşayan yeni insan modelinin gerçekle bağlantısı kopmuş, ekonomik sistemin içinde kendi varlığı ve bilincinin farkında olmayan bir şekle bürünmüştür. Bu durumda artık simülasyondan bahsetmek gerekir. Godot'u beklerken de günümüz dünyasında her şeyin anlamını yitirdiği ve yine her şeyin yerini alabildiği bir çağda anlamın artık ortadan kalktığını gösterir. Sanal bir yaşam vardır ve koşulların edilgin bir hale getirdiği karakterler söz konusudur. Modern yaşama ayak uydurmakta zorlanan bireyin mutluluğa dair umudunu yitirdiği, geçmişinden koptuğu ve ona artık bir şey vaat etmeyen bir simülasyon çağında yaşamaya mahkum edildiği bir tablo vardır. Oyunun iki karakteri Vladimir ve Estragon, yeni dünyanın yozlaşmış insan tipinin iki örneğidir. Kendi hayal dünyalarında yaşayan, sosyalleşmekten çok uzak, topluma yabancılaşmış, yalnızlığa mahkum edilmiş ama gerçekte birbirleriyle olmadan yaşayamayan tiplerdir. Az konuşan ve dediklerinin anlaşılması güç olan, herhangi bir sorumlulukları olmayan, sanki görünmeyen tehlikelere karşı hareket etmeyerek, hatta kımıldamayarak güvende hissediyor gibilerdir. Bireysel düşünce ve mantığın artık yitip gittiği bu simülasyon ortamında, akıllarını kullanmaktan tamamen yoksun bir görüntü çizerler. Sonradan eklenen diğer karakterler de içinde bulundukları ortamda kaçıp kurtulamadıkları zamanın esiri gibidirler. Amaçsız, umutsuz, bilinçsiz bir şekilde Godot adında birini beklerler. Yaşadığımız hipergerçeklikte bize bırakılan tek olgu tüketmek. Meta elde etmeye çalışan bireyin asıl tükettiği gerçekte zamandır. Aldığı her ürünle bir sonrakini bekleyen insanlık her zaman yeni bir şey doğacak, yeni bir şey olacak algısıyla reklamlara tam anlamıyla baka kalmaktadır ve bu bir kısır döngüdür. Beklemekten ibaret bir kısır döngü. Az sonra olgusuyla beyni yıkanmış olan izleyiciler de Vladimir ve Estragon'la birlikte koltuklarında oturup Godot'u bekler. Evlerine döndüklerinde yeni bir şey olacak umuduyla beklemeye devam edecek olan bu sistemin programladığı bireyler için kurtuluşun tek yolu bekleyişten beslenen umuda bir son vermektir. Lakin Godot'un geleceğine, hatta var olacağına dair bir kanıt asla var olmayabilir. Bir podcastimizin daha sonuna geldik. Beckett araştırmasında bize destek olan Diren Durgun'a çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Sanat ve sağlıkla kalın.